Ayrım 2.
Ramses'in yüreğinin rahat etmesi gerekirdi. Çünkü ülkenin ekonomik ve idari sisteminde oluşacak bir çatlığı en iyi fark edebilecek kişi Amini'ydi. Ama kralın kaygısı bir türlü yatışmıyordu. Yoksa majesteleri benden önemli bir bilgiyi mi saklıyor? Böyle bir şey yapmayacağımı bilirsin. Öyleyse ne oluyor? Hitit büyükelçisi Mısır'ı gereğinden fazla öven sözler etti. Pöh! Bu adamlar savaştan ve yalandan başka bir şey bilmezler. Mısır'ın içinde patlayacak bir fırtınanın yaklaştığını hissediyorum. Çevreyi kırıp geçirecek bir fırtına. Amini hükümdarın bu sezgisini ciddiye aldı. Ramses de tıpkı babası Seti gibi korkunç tanrı Set ile özel bir ilişki kurmuştu. Set gökyüzündeki karmaşanın ve yıldırımın efendisiydi. Ama aynı zamanda canavarların batırmak istedikleri güneş kayığını koruyordu. Amini şaşırmıştı. Mısır'ın içinde mi diye tekrarladı. Bu kehanet ne anlama geliyor? Nefertari sağ olsaydı onun gözü geleceği görürdü. Amini bir papürüsü tomar haline getirip fırçalarını yerlerine koydu. Ramses'inki gibi kendi yüreğini de daraltan derin kederi aklından çıkarmak için yapılan nafile davranışlardı bunlar. Nefertari güzellik, zeka ve zarifliğin simgesi, gelişmiş Mısır'ın sıkıntısız gülümsemesiydi. Amini onu görme şansını elde ettiği zaman bütün işini unutuverirdi. Buna karşın Firavun'un özel sekreteri güzel İset'ten hiç hoşlanmıyordu. Ramses onu tahtına ortak etmekte belki de haklıydı. Ancak iktidarın gerçeklerinden habersiz bu kadının omuzları kraliçelik görevini taşıyamayacak kadar zayıftı. Ama hiç olmazsa İset Ramses'i seviyordu. Sadece bu nitelik birçok kusurunu örtüyordu. Majesteleri bana takip etmem gereken bir iz gösteriyor mu? Ne yazık ki hayır. O zaman daha da dikkatli olalım. Ben tehlikenin kapıya dayanmasını beklemekten hoşlanmam. Amini, biliyorum, biliyorum diye homurdandı. Ben de bugün dinlenmeyi umuyordum. Öyle görülüyor ki bu ayrıcalığı daha sonraya bırakmam gerekecek. Boyu bir metreden uzun olan beyaz boynuzlu engerek yılanının sırtında kırmızı, kenarlarında da yeşil lekeler vardı. Yassı kafalı ve kalın kuyruklu hayvan bir palmiyenin altında sevişen çifte doğru yanlamasına sürünerek yaklaştı. Bütün gününü kumların içinde geçiren sürüngen güneş batar batmaz avlanmaya çıkmıştı. Sıcak mevsimde engereğin ısırması ani ölüm demekti. Ateşli bir şekilde birbirine sarılmış olan kadınla erkek tehlikeden habersiz görünüyorlardı. Vücudu bir sarmaşık gibi esnek olan, güleç yüzlü güzel Nubyeli kadın, 50 yaşlarındaki siyah saçlı aşığını, cinsel gücünün bütün olanaklarını sergilemeye zorluyordu. Kah yumuşak, kah ısrarlı olan Nubyeli güzel, ilk beraberliğin coşkusuyla saldıran kısa boylu, güçlü kuvvetli Mısırlı aşığına bir an bile dinlenme olanağı vermiyordu. Gecenin ılık havasında ikisi de yaz güneşi gibi yakıcı bir zevki paylaşıyorlardı. Engerek çiftin bir metre yakınına sokulmuştu. Erkek yalancı bir hoyratlıkla kadını sırt üstü yatırdı ve göğüslerini öpmeye başladı. Nubyeli kadın erkeğini kendine doğru çekti. Göz göze geldiler ve obuca bir coşkuyla birbirlerine sarıldılar. Lotus ani ve kararlı bir hareketle boynuzlu engereği boynundan yakaladı. Sürüngen tısladı ve ısırığı boşlukta kaldı. Sito, güzel bir ganimet dedi sevişmeye ara vermeden. Hiç yorulmadan elde edilen birinci kalite bir zehir. Güzel Lotus'un coşkusu aniden sönüvermişti. Kötü şeyler olacağını hissediyorum. Bu yılandan ötürü mü? Ramses tehlikede. Firavun'un çocukluk arkadaşı ve Nubya'daki bir eyaletin yöneticisi olan yılan oynatıcısı Sitiu, Nubyeli güzel büyücünün uyarılarını çok ciddiye alıyordu. Lotus akıllı ve becerikli bir kadındı. Zehirlerini ilaç yapmak için kullandıkları birbirinden tehlikeli sayısız yılanı birlikte yakalamışlardı. Sitiu ile Lotus insanlardan uzak, bağımsız bir yaşam sürdürmekten hoşlandıkları halde, güneyde olduğu kadar kuzeyde de Ramses'in yanında savaşa katılmış ve yaralı askerleri tedavi etmişlerdi. İkisi de daha sonra devlet laboratuvarının başına getirilmişti. Ramses onlardan çok sevdikleri Nubya topraklarına gitmelerini ve oraları geliştirmelerini istediğinde ise sınırsız bir mutluluk duymuşlardı. Tutucu biri olan Nubya genel valisi onların her türlü girişimini engellemeye çalışıyordu. Ama evlerini kobra yılanlarının beklediği Sitiu ve Lotus çiftinden çekiniyordu. Sitiu endişelenmişti. Nasıl bir tehlike söz konusu? Bilmiyorum. Zihninde bir çehre beliriyor mu? Lotus hayır diye karşılık verdi. Aslında bu bir tür huzursuzluk gibiydi. Ama sonra bir an için Ramses'in tehlikede olduğunu çok güçlü bir şekilde hissettim. Yılanı hala sıkıca tutan Lotus ayağa kalktı. Yardım etmek zorundasın Sitiu. Burada ne yapabilirim ki? Doğruca başkente gidelim. Nubya genel valisi yaptığımız reformları yürürlükten kaldırmak için yokluğumuzdan yararlanacaktır. Gerçekten de yazık olur ama şayet Ramses'in bize ihtiyacı varsa onun yanında olmamız gerekir. Hiçbir yüksek rütbeli memurun ona ne yapması gerektiğini söyleme cesaretini gösterememesine karşılık Sitiu uzun süreden beri tatlı Lotus'un direktiflerini tartışmadan uyguluyordu. Karnak'ın baş rahibinde bu iyice yaşlanmıştı. Bilge Pıtahhotep'in de ünlü özdeyişlerinde yazdığı gibi aşırı yaşlılık, sürekli bir tükenme, giderek artan zafiyet ve gündüz bile uyuklama eğilimi olarak kendini belli ediyordu. Görme azalıyor, kulaklar işitmiyor, güç kalmıyor, yürek iflas ediyor, ağız konuşamıyor, kemikler sızlıyor, haz duygusu yok oluyor, burun tıkanıyor, ayakta durmak da oturmak da aynı derecede zahmet veriyordu. Yaşlı Nebu bütün ağrılarına rağmen Ramses'in ona verdiği görevi sürdürüyordu. Tanrı Amon'un zenginliklerine ve onun Karnak'taki tapınak kentine göz kulak olmak. Başrahip bedensel gücü gerektiren görevlerinin hemen hemen tümünü ikinci kahin Bakhen'e devretmişti. Bakhen şantiyelerde, atölyelerde, tarlalarda, meyve bahçelerinde ve bağlarda çalışan 80 bin işçinin idaresinden sorumluydu. Ramses tarafından başrahip olarak görevlendirildiği zaman Nebu hiçbir hayale kapılmamıştı. Genç hükümdar Karnak'ın kendisine itaat etmesini ve bağımsızlık gibi boş isteklerde bulunmamasını istiyordu. Ama Nebu sadece yönetici koltuğunu doldurmakla yetinen silik biri değildi. Diğer tapınakların karşısında Karnak'ın hakkının korunması için var gücüyle çalıştı. Firavun'un amacı da ülkenin her tarafında uyumu sağlamak olduğu için Nebu mutlu bir yönetici olarak çalıştı. Gerekli tüm bilgileri Bakhen'den alan ihtiyar başrahip, Karnak'taki kutsal gölün yanına kurulmuş 3 odalı mütevazi evinden artık hiç çıkmıyordu. Akşamları giriş kapısının sağına soluna dikilmiş süsen çiçeklerini sulamaktan hoşlanıyordu. Artık çiçeklerle de uğraşacak gücü kalmayınca kraldan görevinden bağışlanmasını isteyecekti. Yere çömelmiş olan bir bahçıvan zararlı otları temizliyordu. Nebu hoşnutsuzluğunu gizlemeden, "Hiç kimse benim süsen çiçeklerime dokunamaz," dedi. "Mısır firavunu da mı?" Ramses doğruldu ve başrahibe doğru döndü. "Majeste, beni bağışlamanızı..." "Bu hazineyi sıkı sıkıya korumakta haklısın Nebu. Mısır ve Karnak için gerçekten iyi çalıştın. Çiçekleri dikmek, büyüdüklerini görmek, aslında çok narin olan böylesine güzel bir yaşamın devamını sağlamak. Bundan daha soylu bir şey olabilir mi? Nefertari'nin ölümünden sonra tahttan ve iktidardan uzaklaşıp hayatımın geri kalanını bir bahçıvan olarak geçirmeyi düşünmüştüm. Buna hakkınız yoktu Majeste. Bu konuda daha anlayışlı olacağını umardım. Benim gibi bir ihtiyarın dinlenmeyi istemesi hakkıdır ama siz..." Ramses gökyüzünde yükselen ayı seyretti. Fırtına yaklaşıyor Nebu. Ortaya çıkacak yıkıcı güçlere korkusuzca karşı koyabilmek için becerikli ve kendinden emin insanlara ihtiyacım var. Yaşın ve sağlık durumun ne olursa olsun emeklilik tasarılarını daha sonra ertele. Kararlı ellerinle Karnak'ı denetlemeye devam et. 4. 60 yaşlarında olan kısa boylu, zayıf haddi büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'nın kapısına geldi. Burada bilginin, kutsal dilin ve katiplerin tanrısı olan Tot'un, şebek maymunu biçiminde simgelenmiş heykeli yer alıyordu. Büyükelçi geleneklere uyarak Tanrı Tot'un heykelinin dibindeki taş sunağa krizantem ve zambaklardan oluşan bir buket koydu. Sonra mızraklı bir nöbetçiye dönüp soğuk bir ifadeyle "Bakan beni bekliyor," dedi. "Haber vereyim." Büyükelçi kırmızı ve mavi şeritler olan bir elbise giymişti. Sürdüğü kokulu kremle parlamış siyah saçları ve çehresini karartan çember sakalıyla kapının önünde habire gidip geliyordu. Ayşe Güler yüz onu karşıladı. "Umarım sizi çok bekletmemişimdir. Bahçeye geçelim dostum. Orada daha rahat oluruz." Mavi lotuslarla kaplı havuzun çevresindeki palmiyeler ve hünnap ağaçları insanın içine ferahlık veren bir gölge oluşturuyordu. Hizmetçilerden biri tek ayaklı yuvarlak masanın üzerinde içinde soğuk bira bulunan kaymak taşından yapılmış iki kupa ile bir sepet incir koydu ve gitti. "Ayşe, içiniz rahat etsin," dedi. "Hiç kimse bizi duyamaz." Büyükelçi üzerinde yeşil renkli bir keten yastık olan açılır kapanır ahşap sandalyeye oturup oturmama konusunda tereddüt etti. "Neden korkuyorsunuz?" "Sizden Ayşe." Mısır diplomasisinin şefi yüzündeki gülümsemeyi bozmadan, "Zamanında bazı casusluk görevlerinde bulunduğum doğrudur. Ama o devir geçti artık. Artık saygınlığına önem veren ve gizli kapaklı girişimlere atılmak için en ufak bir isteği olmayan bir devlet adamı oldum," dedi. "Size neden inanayım? Çünkü benim de sizin gibi bir tek amacım var. Halklarımız arasındaki barışı güçlendirmek." Firavun İmparator Hattuşil'in son mektubuna yanıt verdi mi? Elbette verdi. Ramses ona Kraliçe Set'in ve kendi atlarının durumu hakkında iyi haberler verdi. Ayrıca Mısır'la haddiyi sonsuza dek birleştirecek olan antlaşmaya mükemmel bir biçimde saygı duyulduğu için çok sevindiğini bildirdi. Elçinin yüzü ifadesizdi. "Bize göre bu yeterli değil. Ne bekliyordunuz?" İmparator Hattuşil, Firavun'un son mektuplarındaki ifadeye gücendi. Ramses'in onu kendisiyle eşit biri gibi değil de kendi kulu gibi gördüğü duygusuna kapıldı. Diplomat saldırgan havasını gizlemekte zorluk çekiyordu. Ayşe, "Bu hoşnutsuzluk kaygı verici boyutlara erişti mi?" diye sordu. "Korkarım ki öyle. Ufak bir uyuşmazlık aramızdaki antlaşmaya gölge düşürebilir mi?" "Hititler gururludur. Bir Hititlinin onurunu kim yaralarsa sonuçlarına katlanmak zorundadır. Çok küçük bir olayı böylesine büyütmek yanlış olmaz mı? Bizim açımızdan bu olay büyüktür. Umarım yanlış anlıyorumdur. Karşılıklı görüşerek bu tutumunuzu yumuşatma imkanı olamaz mı? Olamaz. Aşağı böyle bir olasılıktan korkuyordu. Kadeş'te Ramses'in tarafından yenilen koalisyon birliklerine komuta eden Hattuşil'in hıncı hiçbir zaman sönmemişti. Üstünlüğünü yeniden ileri sürmek için herhangi bir bahane arıyordu. İşi nereye kadar götüreceksiniz? Hitit Büyükelçisi antlaşmayı geçersiz ilan etmeye kadar diye karşılık verdi. Aşağı gizli silahını kullanmaya karar verdi. Bu metin duygularınızı yatıştırabilir mi? Mısırlı diplomat Ramses'in kaleme aldığı bir mektubu Hititli'ye uzattı. Merakı uyanan diplomat mektubu yüksek sesle okudu. Kardeşim Hattuşil, seninkiyle birlikte eşinin, ailenin, atlarının ve halkının sağlıklı olmanızı dilerim. Seni üzen konuyu inceledim. Benim sana kullarımdan biri gibi muamele ettiğimi düşünmene çok üzüldüm. Sana mevkinin gerektirdiği tüm saygıyı duyduğumdan emin olabilirsin. Senden başka Hitit imparatoru var mı? Seni kardeşim gibi gördüğüme inanmalısın. Büyükelçi şaşırmış görünüyordu. Bu mektubu Ramses mi yazdı? Hiç kuşkunuz olmasın. Mısır firavunu hatasını kabul ediyor mu? Ramses barış istiyor. Ayrıca size bildirmek istediğim önemli bir karar var. Pir Ramses'te yabancı ülkeler sarayının açılışı yapılacak. Siz ve diğer diplomatlar burada emrinize verilecek yetkin personelin hizmetinden sürekli olarak yararlanacaksınız. Böylece Mısır başkenti müttefiklerinizle ve egemenliğiniz altındaki prensliklerle sürekli olarak diyalog kurabileceğiniz bir merkez olacak. Hititli diplomat, kutlanacak bir girişim dedi. Haddinin savaşçı tutumundan kısa sürede sıyrılabileceğini umut edebilir miyim? Korkarım ki hayır. Bu kez aşağı gerçekten tasalandı. Bundan imparatorunuzun alınganlığını hiçbir şeyin hafifletmeyeceği sonucunu mu çıkarmalıyım? Meselenin özüne gelmek gerekirse Hattuşil'in de barışı sağlamlaştırmak istediğini belirtmeliyim. Ancak bir koşulu var. Hitit Büyükelçisi imparatorun gerçek niyetini açıkladı. Ayşe'nin gülümsemesi dudaklarında donup kaldı. Ayinciler Teb'in batı kıyısındaki muhteşem Gurna Tapınağı'nda her sabah olduğu gibi Seti'nin kası için ayin yapıyorlardı. Ölülere saygı göstermek için kurulan bu tapınağın baş sorumlusu üzüm, incir ve ardıç ağacından oluşan adağı bir sunağın üzerine koyarken astlarından biri kulağına birkaç sözcük fısıldadı. Firavun burada mı? Ama kimse bana haber vermedi. Rahip arkasına dönerken beyaz keten bir giysi giymiş uzun boylu hükümdarı fark etti. Ramses'in gücü ve büyülü etkisi onu diğer ayincilerden farklı kılıyordu. Firavun adak tepsisini aldı ve içinde babasının ruhunun yaşadığı küçük tapınağa girdi. Seti bu küçük tapınağın içinde oğlunu yeni yetme çağından itibaren tabi tuttuğu denemelere bir son vermiş ve ona tahta geçeceğini bildirmişti. Büyünün büyükleri de denilen iki tacı kaderi Mısır'ın kaderiyle özdeşleşecek ışığın oğlunun başına sıkı sıkı oturtmuştu. Seti'nin ayak izlerinden gitmek başarılması imkansız bir görev gibi görünüyordu. Ama Ramses'in yasaya ve tanrılara kayıtsız bağlılığı onun her zaman doğru yolda ilerlemesini sağlamıştı. Bugün Seti, Tuya ve Nefertari sonsuzluğun güzel yollarını baştan başa dolaşıyor, tanrısal kayıklarla gezinti yapıyorlardı. Yeryüzünde de onların tapınakları ve mezarları adlarını ölümsüzleştiriyordu. İnsanlar öbür dünyanın sırlarına ermek istedikleri zaman onların kasına doğru dönüyorlardı. Ayin sona erince Ramses, üzerinde kül rengi balıkçıl kuşlarının yuvarlandıkları çınarın yer aldığı tapınağın bahçesine doğru yürüdü. Bir obuanın yumuşak sesi Ramses'i büyüledi. Yumuşak melodinin arasına serpiştirilmiş hüzünlü tonlar canlı notalarla neşe kazanıyor, adeta umudun her zaman üzüntünün üstesinden geleceğini müjdeliyordu. Müzisyen kız dalların arasındaki alçak bir duvara oturmuş, gözleri kapalı çalıyordu. Parlak siyah saçları bir tanrıçanınkini andıran düzgün ve saf yüzünün hatlarıyla 33 yaşındaki Meritamon güzelliğinin doruğundaydı. Ramses'in yüreği sızladı. Kızı annesi Nefertari'ye ne kadar da çok benziyordu. Meritamon müziğe yatkın olduğu için çok genç yaşında tapınağa girmeyi ve orada tanrıların hizmetinde inzivaya çekilmiş bir yaşam sürdürmeyi seçmişti. Nefertari de hep bunu yapmayı hayal etmişti. Ama Ramses ondan büyük kraliçe olmasını isteyerek bu hayalin gerçekleşmesini önlemişti. Meritamon Karnak Tapınağı'nın kutsal müzisyenlerinin arasında ön sıralarda yer alabilirdi. Ama o burada Seti'nin yanında olmayı tercih ediyordu. Sonuncu notalar güneşe doğru yükseldi. Müzisyen obuasını alçak duvarın üzerine koydu ve yeşil mavi gözlerini açtı. Baba, çoktan beri mi buradaydın? Ramses kızını kollarının arasına aldı ve uzun uzun bağrına bastı. Senin eksikliğini çok hissediyorum Meritamon. Firavun Mısır'ın kocasıdır. Onun çocuğu da bütün Mısır halkıdır. Sanki 100'den fazla oğul ve kıza sahipken beni hala hatırlıyor musun? Ramses geri çekilip kızına hayranlıkla baktı. Kralın çocukları. Bu sadece onursal bir ünvandır. Sense benim tek aşkım Nefertari'nin kızısın. Ama şimdi senin karın güzel hisset. Beni bundan dolayı kınıyor musun? Hayır, sen doğru olanı yaptın. O sana ihanet etmeyecek. Pir Ramses'e gelecek misin? Hayır baba. Dış dünya beni sıkıyor. Ayinlerin yapılmasından daha önemli ne olabilir ki? Her gün annemi düşünüyorum. Burada onun düşünü gerçekleştiriyorum ve duyduğum mutluluğun onun sonsuzluğunu beslediğine eminim. O güzelliğini ve karakterini sana devretti. Bana seni ikna etmek için bir şans kalıyor mu? Hiçbir şans yok, bunu sen de biliyorsun. Ramses yumuşak bir hareketle kadının ellerini tuttu. Gerçekten hiçbir şans yok mu? Meri tam o Nefertari'ninkini andıran bir güzellikle gülümsedi. Bana emir vermeye cesaret edecek misin? Firavun'u zorlayamayacağı tek insan sensin. Benimki uydurma bir bahane değil baba. Ben tapınakta saraydakinden daha yararlı oluyorum. Atalarımın ve annemin ruhlarını yaşatmak bana önemli bir işlev gibi geliyor. Atalarımızla ilişki kurmadan hangi dünyayı yaratabiliriz? Bu tanrısal müziği çalmaya devam et Meritamon. Mısır'ın ona ihtiyacı olacak. Genç kadının yüreğini bir sıkıntı sardı. Nasıl bir tehlikeden korkuyorsun? Mısır'ı bir fırtına tehdit ediyor. Sen bu fırtınanın efendisi değil misin? Çal Meritamon. Firavun için de çal. Ahengini yarat. Tanrıları coştur. Onları iki ülkeye doğru çek. Evet, bir fırtına geliyor ve etkisi çok korkunç olacak. 5. Seramana yumruğunu muhafız odasının duvarına vurdu. İyice bir alçı parçası yerinden kopup düştü. Ne demek kayboldu? Hitit prensi Urhiteshup'u gözetim altında bulundurmakla görevli asker, kayboldu işte şef dedi. Dev yapılı Sardunyalı askeri omuzlarından öyle bir yakaladı ki zavallı adam sağlam yapılı olmasına rağmen pestilinin çıkacağını sandı. Benimle alay mı ediyorsun? Hayır şef, yemin ederim ki hayır. Demek senin burnunun dibindeyken kayboldu. Kalabalığın arasında yitip gitti. Neden mahallenin evlerini aratmadın? Urhiteshup özgür bir adam şef. Polis onun üzerine salmaya hakkımız yok. Vezir bizi yasalara aykırı davranmakla suçlayabilir. Seramanı öfkeli bir boğa gibi homurdandı ve askeri bıraktı. Beceriksiz adam haklıydı. Emirleriniz nedir şef? Firavun'un çevresindeki koruma çemberi iki katına çıkarılacak. Aranızda disipline uymayan biri olursa minferini kafatasının içine göçertirim. Ramses'i korumakla görevli muhafızlar bu tehdidi hafife almadılar. Eski korsanın tepesi attığı zaman dediğini yapacağını biliyorlardı. Seraman'ı öfkesini yatıştırmak için ağaçtan yapılmış bir talim hedefinin kalbine bıçak üstüne bıçak sapladı. Urhiteshup'un bu kayboluşu ayrı alamet değildi. İçi kin dolu Hititli yeniden kavuştuğu özgürlüğünü Mısır'ın efendisine zarar vermek için kullanabilirdi. Ama ne zaman ve ne şekilde? Ramses yanında aşağı olduğu halde bir diplomat topluluğunun önünde yabancı ülkeler sarayının açılışını yaptı. Aşağı her zamanki ustalığıyla ateşli bir nutuk çekti ve barış, candan anlaşma, ekonomik işbirliği gibi sözcükleri eşit aralıklarla tekrarlayıp durdu. Her zaman olduğu gibi törenden sonra görkemli bir şölen verildi. Böylece Pir Ramses yakın doğunun bütün halklarına büyük bir misafirperverlikle kapılarını açıyor ve bölgenin başkenti konumuna geliyordu. Babası Seti'nin insanların gizli düşüncelerini görebilme gücü Ramses'e de geçmişti. Aşağının dıştan bakıldığında çok neşeli görünmeyi becermesine rağmen aslında kaygılı olduğunu ve tasarıların hükümdarın önceden sezinlediği fırtınayla ilişkili olduğunu anladı. Açılışla ilgili bütün formaliteler sona erince iki adam bir köşeye çekildi. Söylevin pek parlaktı Aşağı. Mesleğimizin gerekleri bunlar majeste. Bu girişim popülaritenizin daha da artmasını sağlayacak. Hitit büyükelçisi mektuba nasıl bir tepki verdi? Çok iyi tepki verdi. Ama Hattuşil daha fazlasını istiyor değil mi? Mümkündür. Diplomatlar arasında değiliz Aşağı. Gerçeği öğrenmek istiyorum. Daha fazla saklamanın faydası yok. Hattuşil'in koşullarını kabul etmediğin takdirde savaş çıkacak. Bu düpedüz şantaj. Bu durumda koşullarının ne olduğunu öğrenmek bile istemem. Rica ederim beni dinle. Sen ve ben barışın bir anda yıkılmasına göz yumamayacak kadar çok çalıştık. Benden hiçbir şeyi saklamadan konuş. Hattuşil ile karısı Putiyapa'nın bir kızları olduğunu biliyorsun. Söylendiğine göre çok güzel ve çok zeki bir genç kadınmış. Kendisi adına sevindim. Hattuşil barışı pekiştirmek istiyor. Bunun en iyi yolu bir evlilik olacak. Yoksa onun niyeti... Evet, tahmin ettiğim gibi. Dahası aramızdaki antlaşmayı kesin olarak pekiştirmek için sadece kızıyla evlenmeni değil, onu bilhassa büyük kraliçe yapmanı istiyor. Güzel Iset'in bu görevi yürüttüğünü unutma. Bir Hititli için bu tür ayrıntıların önemi yoktur. Kadın kocasını itaat etmek zorundadır. Erkek onu boşayacak olursa kadın bunu kabul etmek ve susmak zorundadır. Aşağı, biz Mısır'dayız. Barbar bir ülkede değil. Başlıca düşmanımın kızı olan bir Hititli kadının evlenmek için İset'i bir kenara itmemi tavsiye eder misin? Dışişleri Bakanı, Hattuşil bugün senin en iyi müttefikin diye düzeltti. Bu insanı çileden çıkaran çok saçma bir istek. Görünürdü öyle. Ancak pratikte bizim için yararlı olabilir. İset'in böylesine alçaltıcı bir duruma düşmesine razı olamam. Sen sıradan bir koca değilsin. Mısır'ın büyüklüğü senin duygularının önündedir. evliliği bu kadar hafife alman birçok kadınla beraber olmandan kaynaklanıyor olmasın? Hiçbir kadına sadık olamayacağımı kabul ediyorum. Ama ben görüşümü senin bakanın ve dostun sıfatıyla söyledim. Oğullarım Kıha ile Meren Fıtah'ın görüşlerini sormama gerek bile yok. Verecekleri yanıtı şimdiden biliyorum. Ramses'in eşi büyük kraliçe güzel İset'e saygı gösteren bu çocukları kim kınayabilir? Barış ya da savaş. İşte karşındaki iki seçenek. Akşam yemeğini Amini ile yiyelim. Ona da danışmak isterim. Nubya'dan yeni gelen Siteon'un da görüşünü alacaksın. Sonunda bir tane de olsa güzel bir haber aldık. Nubya'yı büyük bir tutkuyla seven yılan oynatıcısı Siteon, ileri görüşlü diplomat Aşa, Ramses'e yürekten bağlı, sert yapılı özel sekreteri Amini. Uzun yıllar önce Memphis Üniversitesi'ndeyken dostluğun mutluluğunu paylaşan ve gerçek gücün doğasının ne olabileceğini kendilerine soran öğrenci grubu yeniden bir araya gelmişti. Aralarında bir tek Musa eksikti. Ramses'in aşçısı harikalar yaratmıştı. Et suyuyla hazırlanmış kavak ve pırasa yemeği, yanında incir püresi bulunan kekikli kuzu kızartması, salamura koç yumurtası, keçi peyniri, üzerine keçi boynuzu suyu konmuş ballı pasta. Ramses buluşmalarının şerefine Seti'nin 3. hükümdarlık yılından kalan ve güzel kokusu Siteo'yu mest eden kırmızı şarabı ikram etti. Cepleri yılan zehrine karşı ilaçlarla dolu, antilop derisinden bir tunik giymiş olan Siteo, Seti her türlü övgüye layık dedi. Bir hükümdar böylesine harika ürünler elde edebildiğine göre o hükümdar tanrılar tarafından kutsanmış demektir. Aşağı üzüntüsünü belirterek, ama sen zerafet konusunda hiçbir gelişme göstermedin dedi. Amini çok doğru diye onayladı. Sto, sen katip kilonun iki katı yemek yemeye devam et bakalım. Şişmanlamamanın sırrı ne? Kralın hizmetinde çalışmak. Nubya'nın kaynaklarını değerlendirmem konusunda kınanmamı gerektirecek herhangi bir şey mi var? Böyle bir durum olsaydı gözünün yaşına bakmaz olumsuz bir rapor yazardım. Aşa, bu alışkanlık haline gelmiş ağız dalaşının sonu erince belki daha ciddi konuları ele alabiliriz dedi. Ramses düşünceli bir ifadeyle aramızda bulunmayan tek kişi Musa dedi. O şimdi nerede Aşa? Çölde dolaşmaya ve savaşmaya devam ediyor. Vaat edilmiş topraklara hiçbir zaman ulaşamayacak. Musa yolunu şaşırdı. Ama izlediği yol onu ulaşmak istediği hedefine götürecek. Amini, ben de senin gibi eski günleri anmayı severim dedi. Ama Yahudi dostumuzun Mısır'a ihanet ettiğini nasıl unutabiliriz?